Item 14, Rehine, Elizabeth Lovell, sayfa 156. Tüm azizler okulu pazar akşamüstü, 24. bölüm. Güneş gökyüzünde dolup taşan gümüş renkli bulutların arkasına gizlenmişti. Kabaran dev dalgalar köpükler saçarak sahile vuruyordu. Rüzgar dalgaların sırtını kamçılayarak tuzlu bir sis yaratıyor, kıyıda ise kumu kaldırıp korumasız ciltleri çizebilecek şekilde oradan oraya savuruyordu. Faroe kudurmuş dalgaları izleyen Grace ve Lane'i gördü. Çocuğun sırtı yorgunluktan, annesininki ise gerginlikten kambur duruyordu. Her ikisi de tepelerinde uçuşan, bağırışan ve yiyecek kırıntısı için yalvaran martıları fark etmiş görünüyordu. Silahlı korumalar ise sahilin 6 metre açığında sigara içip bekliyorlar ve etrafı izliyorlar. Grace Faroe'nin yaklaştığını hissetti ve ona bakmak için arkasına döndü. Yüzü sakin ve ifadesizdi. Korkularını kontrol altında tutmak için çok çabalıyordu. "Aferin sana kızım," diye düşündü Faroe. Lane aklından geçenleri bir reklam panosu gibi okusa da birbirinize yardım etmeye çalıştığınız için ikiniz de başarılısınız. "Gitme vakti," dedi Faroe Grace'e. Grace ilk başta buna karşı çıkmak istedi ama sonra söyleyeceklerini içine attı. Lane ayağa kalktı, üzülmüştü ama şaşırmamıştı. Kum içinde kalmış kıyafetler ve ciltlerle birlikte sahil boyunca yürüdüler. Faroe kumları savuran rüzgardan korunmaya çalışırmış gibi yaparak korumaların yerlerini kontrol etti. Onları duyamazlardı. "Dinle beni," dedi Faroe alçak bir sesle Lane'e. "Rahip Rafael'e güvenebilirsin, ancak belli bir yere kadar. Telefondan ya da dizüstü bilgisayardan ona bahsetme. Ancak işlerin sarpa sardığını hissedersen bunu ona söylemekten de çekinme." Lane olumlu bir şekilde başını salladı. "Portakal suyunu içme," dedi Faroe. "Kimse bakmıyorken dök. İstersen uyuşturucunun etkisi altında gibi davranmaya devam edebilirsin. Ama zihnin açık olsun. Bu senin en büyük silahın. Bize yardım edebilirsin ancak kendi kontrolüne sahip olursan." Lane tekrar başını salladı ve pek de emin olmayan bir gülümsemeyle Faroe'ye baktı. "Teşekkürler." "Seni buradan kurtaracağız," dedi Grace. "Söz veriyorum."
"Ben iyiyim," dedi Lane. "Sadece..."
Birden duraksadı. "Sadece ne?" dedi Grace.
"Keşke babamın nerede olduğunu bilseydim."
"Adi herif," diye söylendi kendi kendine Faroe. "Ben de," dedi Grace. Kulübeye yaklaştıklarında anne ve oğul içeri girerken Faroe onların baş başa vedalaşması için dışarıda beklemeyi tercih etti. Birkaç dakika sonra Grace öfkeli bir şekilde dışarı çıktı. "Telefonu sakladı," dedi. Ses tonu öfkesinin ardında ne kadar korktuğunu belli ediyordu. Faroe Mercedes'e ulaşana ve kampüsten çıkana dek tek kelime etmedi. Ardından çantasından uydu telefonunu çıkardı ve hafızadaki numaralardan birini tuşladı. Çağrı cevaplandığında hızlıca "Bana teknik desteği bağlayın," dedi. Sadece birkaç saniye beklemek zorunda kaldı. "Ben Faroe, teknoloji envanterini araştırın. Bir yıl kadar önce aldığım deneysel bir Motorola vardı. Geçen hafta ayrılırken iade etmekle uğraşmamıştım. Bana bir iyilik yapın. GPS'i aktive edin ve enlem boylam okumasını açın. Dipnot, GPS, Global Positioning System, küresel konumlandırma sistemi."
"Bekleyin lütfen."
"Bekliyorum," dedi Faroe. Grace Faroe'ya baktı. "Ne yapıyorsun?" Faroe elini sallayarak Grace'in sorusunu geçiştirdi. Birkaç saniye sonra St. Kilda teknik destek hattındaki görevli hatta geri döndü. Faroe dinledi ve görevlinin söylediklerini ezberine aldı.
"1.17'ye 32.10 dedi Faroe. "Pekala, çalışıyor. Şimdi bir de perimetre alarmı ayarlayın."
Dipnot, perimetre, görüş alanının ölçümünde kullanılan alet.
"Eğer bu lanet olası şey iki deniz milinden fazla yer değiştirirse bana mümkün olduğunca çabuk haber verin."
7/24 görüntülensin mi?
"Evet, biliyorum, pahalıya mal olacak. Gerekirse Steel'ı arayın ama izlemeye hemen koyulun. İzleme hallolduktan sonra araştırma departmanına Ensenada'daki Encantamar Oteli'nin ve Kansiyon Restoranı'nın sahiplerini bulmasını söyleyin, anlaşıldı mı?"
"Evet."
Faroe çağrı sonlandırma tuşuna bastı ve Grace'e döndü. "Ne diyordun?"
"Ne yapıyorsun?" diye tekrarladı Grace.
"Kulağa ne yapıyormuşum gibi geliyorsa onu, oğlunu takip edebilmek için pasif bir izleme düzeneği kuruyorum. Telefonun yakınında bulundurduğu sürece nerede olduğunu bileceğiz." Bu çok tehlikeli. Ya fark ederlerse? Faroe otobana döndü ve Güney Ensenada'ya yöneldi. Ona ne yapacaklar? Kıçına şaplak mı atacaklar? Hadi ama sayın yargıç, biraz ciddi olun.
Öyleyim diye cevapladı Grace. Ona dolu bir silah da verebilirdin.
Ne lanet bir fikir. İşe yarar bir fikrin var mı?
Faroe sert bir bakış attı Grace'e.
Evet, ben de öyle düşünüyordum. Yok sanırım.
Sen çıldırmışsın. Eğer telefonu fark ederlerse bizim...
Bak, Faroe kendi kendine sabırlı olması gerektiğini söyleyerek Grace'in konuşmasını kesti. Tek öğrenecekleri birinin onunla annesiyle iletişim kurabilmesi için bir telefon verdiği olacak. Lane'in bizim varlığımızı hissedebilmesi, ayrı kalmış hissini yaşamaması için.
Ama umutsuzluk bir mahkumun en kötü düşmanıdır dedi Faroe.
Şimdi ise Lane kendi kaderini kontrol edebildiğini hissediyor. Onun sakin olması gerekiyor, paniğe kapılması değil.
O ilaçların etkisi ve ben iyiyim anne deyişi, konuşmasından ne kadar korkmuş olduğunu görmedin mi?
Oğlun dayanıklı ve sağduyulu bir çocuk. Bırak da bu özelliğini kullansın. Bu ölmek ve özgür kalmak arasında fark yaratabilir.
Lane daha 15 yaşında bile değil.
Birçok çocuk 15'ini bile göremiyor. Hayatın tek geri iadesi ölmüş olmak.
Grace Faroe'ya sadece baktı ve haykırmak istediği her şeyi içine attı. Anlamıyorsun. Lane'in oğlun olduğunu bilseydin böylesine sakin olabilir miydin? Ya da bu erkekler için tamamen farklı bir durum mu? Erkekler çocukların önemini anlamıyor mu? Seks, evet erkekler için önemli olan bu. Ama bebekler değil, kendilerine ait olsa bile.
Yine de Grace'in bir yanı Faroe'nin farklı olmasından korkuyordu. Bu Faroe için önemli olabilirdi ve önemsediği için öğrendiği şey yüzünden Grace'den nefret edebilirdi.
Lanet olsun eğer bunu söylersem. Bırak artık bunu düşünmeyi. Geçmişi değiştiremezsin, geleceği öngöremezsin. Sadece şimdi bu anı yaşayabilirsin. Ve sakın bağırma. Ne yaparsan yap ama sakın bağırma.
Fakat Grace nefesinin kesildiğini hissediyor ve çığlık çığlığa bağırmak istiyordu. Grace kafasını çevirdi ve pencereden dışarı bakmaya başladı. Bu sayede Faroe sessizliğinin ardından nabız gibi çarpan umutsuzluğunu fark edemeyecekti. Ensenada, Pazar 16, 25. Bölüm. Ensenada'ya yolculuk uzun sürmemişti ancak şehre varıncaya kadar araba içinde gergin bir sessizlik hüküm sürdü. Patlamayı bekleyen bir fırtına gibi. Grace neredeyse nefes bile almamıştı. Ensenada'yı ilk gördüğümde dedi Faroe, yabancılar için birkaç otelin bulunduğu bir tatil beldesi ve modası geçeli 40 yıl olmuş bir iş bölgesiydi. Şimdi ise hiç durmadan çalışan limanı ve yaşayan 85 bin kişiyle bir şehir haline gelmiş. İyi bir dalga kıran, kruvazör gemileri için iskeleler ve çalışan bir limanı var.
Grace Faroe'ya bakmadı bile.
Konuşmak için çok mu basit bir konu seçtim diye düşündü Faroe. Sessizlik içinde ilerlerken Faroe limana bakan bir otel buldu. SUV'u park etti ve içeri girdi. Kısa bir pazarlıktan sonra okyanus manzaralı, 4. kattan bir suit kiraladı, SUV'a geri döndü. Grace'i dışarı çıkardı ve ona odaya kadar eşlik etti. Bitip tükenmek bilmeyen sessizliğin içinde. Faroe kapıyı arkalarından kapadı ve hemen görüş alanını kontrol etmek için balkona çıktı. Mago'nun Rivas'ın evlilik öncesi kutlamasına ev sahipliği yapacağını söylediği restoran, otel arazisinin okyanus köşesindeki kısmında kalıyordu. İnsan boyunda duvarlarla ve küçük iyi kurulmuş çöl manzarasıyla çevriliydi. Ön taraftaki işlemeli demir kapının üstünde bir ilan asılıydı. Fakat bu ilan Faroe'nin bulunduğu balkondan okumak için çok küçüktü. Faroe çantasından küçük bir dürbün çıkardı ve yazıya daha iyi bakabilmek için yeniden balkona çıktı. Serrado, dolarları Ensenada'ya ulaşan yabancılar için bir çevirisi de altına eklenmişti. Özel parti dolayısıyla kapalı. Şimdilik Mago'nun verdiği bilgi doğru görünüyordu. Kansiyon kesinlikle Hector'un klanı için rezerve edilmişti. Faroe odaya döndüğünde Grace odanın ortasında sırt çantasını tutuyordu. Bakışlarındaki bitkin ifade akıl hastanelerinde ve savaş alanlarında görülebilecek türdendi. Faroe dudaklarının düz şeklinden Grace'in yakın zamanda konuşacak havaya girmeyeceğini anladı. Faro'ya telefon etmeye gitti. Oda servisinden yemek ve bir kova bira siparişi verip geri döndü. Grace hiç hareket etmemişti.
''Seni benim mi duşa sokmamı istersin?'' diye sordu Faro'ya. ''Yoksa soğuk ıslak bir havlu işini görür mü?''
Grace tek kelime etmeden banyoya gitti ve kapıyı arkasından kapadı. Tuvalete baktı ve boğazına parmak sokarak içindeki soğuk korkudan kurtulup kurtulamayacağını düşündü.
''Geçmişi kusamazsın. Parçalamam lehine bir yarar sağlamayacak. Nefes al lanet olası, yalnızca nefes al.''
Yarım yamalak bir nefes aldı, sonra bir tane daha ve lavaboya doğru bir iki adım attı. Ayna gözyaşlarından gözleri şişmiş, dağınık saçlı ve tükenmiş bir kadın görüntüsü yansıtıyordu. Cüzdanını yanında bulunan rafa bıraktı ve musluğu açtı. Soğuk su sessizlik içinde gürültülü bir şekilde akıyordu. İki avuç dolusu suyu avucuna alarak yüzüne çarptı. Su hafif bir şekilde klor kokuyordu. Birkaç avuç dolusu sudan sonra nihayet kendini hatırlatmasına gerek kalmadan neredeyse normal bir şekilde nefes alıyordu. Sabun bir kağıdın içine sarılmıştı. Büyük annesi Martha'nın pembe renkli banyo sabunu gibi tatlı kokuyordu. Bu koku Grace'in geride bırakmaya and içtiği her anıyı beraberinde getiriyordu. Gözyaşları yüzüne çarptığı sudan çok daha sıcak bir şekilde yüzünden akıyordu.
''Asla geriye bakma.''
İstemsiz bir şekilde makyajını düzeltti ve elleriyle saçlarını taradı. Ağlamaktan kızarmış gözlerine rağmen aynadaki yeni kadın biraz daha derli toplu görünüyordu. Çantasından göz damlasını çıkardı. Damla gözyaşlarından daha çok yakıyor olsa da aynaya bir sonraki bakışında gözlerinin kızarıklığı hafiflemişti. Yapabileceğinin en iyi şekliyle kıyafetlerini düzeltti, banyonun kapısını açtı ve dışarı çıktı. Nemli ağırlaşmış hava açık camlardan odanın içine doluyordu. Kıyıdaki tekneler durmaksızın hareket halindelerdi. Grace kendini daha iyi hissetti. Yine de içinde bir parçası patlamak üzere olan vahşi fırtınayı bekliyordu. Fırtınaları her zaman sevmişti çünkü özgürlükleri vardı. Grace ise şimdiye kadar kendine sadece bir kez özgürlük hakkı tanımıştı. Joe Faraway ile tüm dikkatini dışarı vermiş, kollarıyla balkon demirine yaslanmış olan adamla. Şüphesiz gördüğü her şeyi ezberine alıyor diye düşündü Grace bir anlık hiddetle.
Bu adam enerjisini nereden alıyor? Nasıl böyle odaklanabiliyor?
Oda servisi alışılagelmişin dışında bir çabuklukta gelmişti. Masanın üstüne metal kapaklı tabaklar yerleştirildi. Ayaklığın üzerine de içinde 6 adet uzun şişeli Corona birası olan buz kovası kondu. Faro'ya arkasından yaklaşan Grace omzunun üzerinden baktı. ''Yemek biraz daha iyi hissettirir umarım.'' dedi.
''Bana annelik taslamayı bırak.''
Faro'ya nefesi Grace'in saçlarını titretecek kadar ona yaklaştı. ''Sana karşı anaç sayılabilecek hiçbir hissim yok.'' dedi.
Grace'in gözleri açıldı. ''Bu sadece rüzgar.''
''Ne?''
''Rüzgar bana birlikte olduğumuz zamanı hatırlattı.''
''Ama ada'' dedi Faro'ya Grace'in kokusunu içine çekerek, ''yeryüzünde seni bana hatırlatmayan çok az şey var.'' Grace bir anlığına Faro'nun onu öpeceğinden emindi ancak Faro'ya geri çekildi. ''Tavuk, biftek ve soğuk istakoz var.'' dedi Faro'ya. Masaya gitti, iki şişe bira açtı ve yemeklerin kapaklarını kaldırdı. ''Üç çeşit protein tortilla dolu küçük sepetler ve bir kap salsa sosu. Dipnot tortilla.'' Tortilla, Meksika, Orta Amerika, Karayipler, ABD ve Kanada'da mayasız, ince ve yassı olup mısır unu ya da beyaz undan yapılan bir çeşit ekmektir. Faro'ya bir adet tortilla aldı, çatalına kızarmış tavuktan birkaç parça geçirdi ve biraz salsa sosu ekleyerek nazikçe tortillanın içine koydu. Sonra da bir peçete yardımıyla dürüm haline getirdiği tortillayı Grace'e ikram etti.
''Her şeyi bu kadar iyi yapmak zorunda mısın?'' diye sordu Grace.
''En iyisi için ödeme yaptın ve en iyisini alıyorsun.'' dedi Faro'ya. ''Ye, daha önce de söylediğim gibi sen çok enerji harcayan bir kadınsın ve çok çabuk güçsüz kalabilirsin. Kendin için yemiyorsan bile oğlun için ye.'' Grace Faro'nun elinden dürümü aldı ve tek bir ısırıkla Faro'nun ne kadar haklı olduğunu fark etti. O kadar açtı ki güçsüz düşmüştü.
''Umurumda bile değil. Dürümünü çabucak yedi, kafasını kaldırdı ve burnuna sokulmuş bir tane daha buldu. Bu kez ıstakozlu, kişniş ve ökseyle marine edilmişti. Öylesine lezzetli görünüyordu ki neredeyse ağzının suyu akacaktı. Dürümü aldı ve iştahla yemeye başladı. Fark ettirmeden Grace'i izleyen Faroe salsa sosuna batırılmış birkaç parça ıstakoz yedi. Sonra kendine biftekli kalın bir dürüm hazırladı ve içine birkaç tane jalapeno biberi koydu. Bir bira kaptı, dürümünü de alarak balkona çıktı ve restoranı izlemeye koyuldu. Grace bir tortillayı alarak içine biraz daha ıstakoz koydu ve son derece başarısız bir dürüm hazırlayarak balkona çıktı. Dört kat aşağıda restoranın yüksek çitlerinin arkasında iki işçi bir şeylerle meşguldü. Bir kenarda işçilerin kaldırımdan söktükleri kaldırım taşlarından bir yığın göze çarpıyordu.
''Bu da sinir bozucu diğer bir şey.'' dedi Grace.
''Kaldırım taşlarını kaldıran işçiler mi?'' diye sordu Faroe gözünü adamlardan ayırmadan.
''Hayır, sensin. Her zaman birden çok şeyi aynı anda yapıyorsun. Yiyorsun, konuşuyorsun, gözetliyorsun. Buna rağmen hala işine odaklanmış haldesin.''
''Steel beni delirtebilirdi. Benden iki kat daha beterdir.''
''O iki adam gerçekten de o kadar ilginç mi?'' diye omurdandı Grace lokmasını çiğnerken.
''İki adamın bu kadar sıkı çalıştığını hayatımda görmedim. Ateş altında yere siper kazmaya çalışan adamlar haricinde.'' ''Bu topraklar rahat insanların meskenleri. Buna rağmen birisi zaman tutuyor gibi çalışıp duruyorlar. Şunlara baksana. Bu yüzden onları ilginç buluyorum.''
''Özellikle de bu restoranda. Bu gece Hector Rivas Osuna'nın olması beklenirken.''
Grace balkon demirlerine yaslandı, parmaklarını yaladı ve aşağı baktı. ''Bu adamları izlemek isteyen biri varsa üstlerinde olmalıydı.'' Çok fazla işlemeli demir kapısı ve yüksek duvarlarıyla sokak seviyesinden bakanlar için görünmez haldeydiler. İki adam da tulum giymişti ve üstlerinde alet çantası vardı. Restoranın arkasındaki köşede park edilmiş bir kamyonette daha birçok alet edevat vardı. Adamlardan biri diğeri altındaki toprağı kazabilsin diye büyük bir kaldırım taşını havaya dikti ve kucakladı.
''Bana son derece sıradan geldi.'' dedi Grace. ''Paranoyaklaşıyorsun. Cehenneme benzeyen bu gibi yerlerde o kadar çok yaşadın ki her şey sana garip geliyor.''
''Olabilir.'' dedi Faroe ve aç bir kurtun avını izlerken ki yoğunluğuyla adamları izlemeye devam etti.
''Benim göremediğim ne görüyorsun?'' diye sordu Grace dayanamayarak.
''Kamyonetin yan tarafında resmi bir çıkartma var.''
''Yani?''
''Meksika'da bile şehir ya da eyalet işçileri özel mülkte genellikle çalışmazlar.''
Belki de akıtma yapan bir lağım borusunu tamir ediyorlardır.
Ensenada'nın lağım sistemi diğer tarafa doğru akıyor, doğrudan körfeze.
Bana hatırlat da oralarda denize girmeyeyim.
Faroe tekrar odaya girdi ve elinde dürbünüyle balkona geri döndü. Balkon demirine doğru bir sandalye çekti ve oturdu. Grace Faroe'nin birazından biraz içti ve bekledi, sessizlik.
Diyerek teşvik etti Faroe'yi.
Oralarda denize girme. Grace gülmeli mi yoksa Faroe'yi yumruklamalı mı bilmiyordu.
''İlginç bir şeyler görebiliyor musun?''
''İşçi tulumu giymişler ama bir tanesinin altında beyaz bir tişört var.'' dedi Faroe. ''Sözün kısası bunlar kaslarını kullanarak hayatta kalmaya çalışan sıradan işçiler değiller.'' Faroe dürbünü Grace'e uzattı ve yerinden kalkarak oturmasını işaret etti. Grace birayı bir kenara koydu ve sandalyeye oturdu. Küçük dürbün şaşırtıcı derecede net ve etkiliydi. Dürbünün netliği gerginliğinden kaynaklanan elindeki titremeyi ortaya çıkarıyordu. İyi bir görüş yakalamak için Grace ellerini balkon demirine yasladı. İki adam görüntüye girdi. İşçi olamayacak kadar dayanıksız görünüyorlardı. Ter içinde kalmışlardı. Aralarından birinin içinde kesinlikle beyaz bir tişört vardı ve bileğindeki altın saatin üstündeki elmaslar kapalı havada bile ışığı yansıtabilirdi. Elindeki küreyi nasıl tutması gerektiğini bilmiyormuş gibi tutuyordu. İkinci adam kucakladığı geniş kaldırım taşını dengede tutarken belli belirsiz sağını solunu kolaçan ediyordu.
Tamam dedi hafifçe Grace. Anlatmak istediğini anladım ama saklanıyor olmamız gerekmiyor mu? Etrafı gözetlemek daha çok ilgi çekmez mi?
O şu anda yer seviyesinde ve yer seviyesini gözetliyor. Artık neredeyse soğuk olmayan birasından bir yudum aldı Faroe. Gerizekalının teki, beyninin yarısı olan herhangi birisi balkonlara ve etraftaki çatılara da bakardı. Bu şekilde ölen ne kadar aptal var duysan şaşırırdın. Doğa ananın gen havuzunu klorlama şekli.
Keyfin ne kadar da yerinde.
Teşekkür ederim. Al dedi Grace dürbünü Faroe'ye uzatırken, aptal bile olsalar onları gözetlemek beni rahatsız ediyor. Yeniden yer değiştirdiler. Faroe dürbünü gözüne götürdü ve balkon demirlerine doğru çömeldi.
Ne yapıyorlar diye sordu Grace sonunda. Ayrıca paranoyakça bir meraktan başka onları gözetlemek için ne gibi bir sebebimiz var?
Hector Rivas Osuna bazı aile üyeleriyle birlikte bu gece bu restoranda yemek yiyor olacak.
Şaka yapıyorsun.
Ensene adaya neden geldik sanıyorsun diye sordu Faroe. Grace ağzını açtı ve açtığı gibi kapadı.
Aptal, seni niye buraya getirdi sanıyorsun? Yeni nevresim takımlarında yat diye mi?
Bana söyleyebilirdin dedi Grace sert bir şekilde. Benimle konuşmak istemiyordun hatırladın mı? Grace ona pis bir bakış attı ancak bu bakış boşa gitti. Çünkü Faroe'nin dikkati 4 kat aşağıdaydı.
Yani Hector'ı gözetlemeye geldin öyle mi diye sordu Grace.
Hector ile görüşmek istiyorum. Durumu anla ya da anlama sen de öyle yapacaksın. Hector bu durumun anahtarı konumunda. Kararları veren o.
Lady'nin gerçekten ne kadar zamanı kaldığını bilen o.
Grace ılık rüzgara rağmen üşümüş gibi kollarını kavuşturdu.
O adamla aynı odada olmak zorunda mıyız? Sadece arasan ya da onun gibi bir şey yapsan olmaz mı? Beni korkutuyor.
Hector gibi adamlar ilkeldir. Yalnızca 2 şeyden anlarlar. Yüz yüze maço konuşmadan ya da arkadan vurmaktan. Hector'ı onunla yüz yüze konuşacak kadar maço olduğumuza ve yeryüzünde görmek istediği tek adamı ona getireceğimize inandırmamız gerekiyor ki o adi herif arkamız dönükken bizi vurmasın. Grace ilk başta anlamadı sonra durumu kavradı.
Ted diye sordu saf bir şekilde.
Seni çok seven eski kocan diye onayladı Faroe.
Ama Ted'in nerede olduğunu bilmiyorum.
Ama nerede olduğuna dair bir ipucum var.
Ne?
Yalan söyleyin sayın yargıç. Hector sizin onu kocanıza götürecek bir bilet olduğunuzu düşünüyor. Biz de buna inanmasını sağlayacağız. Bunu yaparken de Hector'ın oyununu yalnızca Lane'e iyi baktıkları sürece oynamaya devam edeceğimizi belirteceğiz. Grace karşı çıkmak için ağzını açtı. Normalde kayıtsız olan Faroe'nin yüzündeki tahammülsüzlüğü gördü ve onun bu işlerde bir uzman olduğunu hatırladı. Kaçırılma durumları tamamen rehinenin güvenliğine dayalıdır dedi Faroe. Hector'a bunun iki tarafında ihtiyacı olan şeyler olduğunu belirten bir yüz yüze konuşma yapacağız. Rehine güvende olmazsa istediğini alamaz.
Ama Ted'i ona veremeyiz.
Bunu iddia etme. Eğer gerçekten isterse St. Gilda danışmanlığını yapmayacağı çok az şey vardır.
Sen ciddisin değil mi? Ted'i Hector Rivas Osuna'ya verme konusunda.
Sesini yükselterek sordu Grace.
Evet.
Ben o yaratığa bir avuç dolusu pislik bile vermezdim. Ted çok iyi olmayabilir ama en azından bir insan. Bunu yapamam.
Yapamaz mısın? Yapmayacak mısın? Yoksa yapmak mı istemiyorsun?
Grace ne diyeceğini bilemedi. Faroe tekrar dürbüne yöneldi. Çalışan adamları ve kamyoneti izliyordu. Diğer kamyonetin arkasına başka bir araç park etti. Araçtan 2 adam daha indi ve kamyonete gitti.
''Çocuğunun babası mı yoksa çocuğun mu?'' diye gözlerini kamyonetin bulunduğu köşeden ayırmadan sordu Faroe.
''Güzel bir tercih değil ama bu Hector'ın bize sunduğu tek seçenek.
Bunu başından beri biliyorsun.''
Grace gözlerini kapadı. Faroe haklıydı, bunu başından beri biliyordu. Sadece inanmak istememişti. Hala istemiyordu.
''Başka bir yol olmalı.'' dedi Grace.
''Bulduğun zaman bana da söyle.''
Hiç durmadan esen rüzgarın sesi haricinde odada hiçbir ses yoktu. ''Eğer karar veremiyorsan'' dedi sonunda Faroe'ya, ''kuzeye git ve orada kal. St. Kilda tamamen yapılması gerekeni yapsın ve oğlunu sana geri getirsin. Nasıl yaptığımızı sormayacağından emin ol yeter.''
14. Ayrımın sonu. Sayfa 169.